Herkese merhabalar, ben Burak Şolt ve yeni bir videoyla karşınızdayım. Evet, iPhone 11 uzun kullanım deneyimlerimi bu videoda aktarmak istiyorum sizlere. Aslında böyle bir planım yoktu. Çünkü incelemesinde ne anlattıysam bu telefonla alakalı kanalımızda ve sitemizde videosunu bulabilirsiniz. Yani pek bir şey değişmedi. Ufak tefek nüanslar var ama onun için baştan video çekmeye gerek yoktu açıkçası arkadaşlar. Ama iPhone 11 hakkında, yani durumu hakkında bazı gelişmeler oldu. Ve özellikle forumumuzda gördüğüm bir yorum beni çok etkiledi. Bir iPhone'un amiral gemisi katili olacağı hiç aklıma gelmezdi. Bu minvalde bir yorum beni gerçekten etkiledi. Dolayısıyla dedim ki yani iPhone 11 hakkında bir uzun kullanım videosu çekeyim. Hemen araya bir ek yapıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim videoyu çektiğimiz tarihle yayınladığımız tarih aynı olmadığı için bir takvim üzerinden bu videoları yayınlıyoruz arkadaşlar. Ne oldu? Arada bir güncelleme, fiyat güncellemesi oldu. Daha doğrusu zam oldu arkadaşlar. Apple çoğu ürününe %30 civarında zam yaptı ve iPhone 11 de bundan nasibini aldı. 7299 liraya satılan iPhone 11'in 64 GB'lı tabii satılan telefon şimdi 8000 liraya çıktı. Yani arada 700 liralık bir zam söz konusu ve bu video boyunca izleyeceğiniz şeyler hakkında, söyleyeceğim şeyler hakkında tabii ki şöyle bir soru aklınızda canlanmış olabilir. Hala geçerli mi? Yani fiyat performansı bu şekilde zedelendikten sonra hala bu telefon hakkında düşündüğün şeyler geçerli mi Burak diye soracak olursanız arkadaşlar. Hala geçerli. Fiyat performansı zedelendi ama yine de arkadaşlar iPhone 11'in duruşu değişmedi benim tarafımdan.
Şimdi öncelikle incelemesinde bahsettiğim her şey dediğim gibi hemen hemen geçerli. O yüzden bu telefonu detaylı bir şekilde öğrenmediyseniz eğer önce inceleme videosunu bir izleyin. İzlediyseniz arkadaşlar uzun kullanım deneyimlerimi anlatmaya başlayayım. Öncelikle malzeme kalitesiyle alakalı şöyle bir yani maruzatım olmuştu zaten videosunda. Ekran kolay çiziliyor demiştim ve evet ekran yine çizilmeye devam ediyor. Bir jelatinle bir şeyle korumanız gerek, kesinlikle korumanız gerek. Face ID kısmını engellemeyen bir jelatin kullanırsanız makbule geçer. Çünkü bazıları Face ID'yi etkileyebiliyor, performansını bozabiliyor arkadaşlar. Ve benim çok daha yaşlı telefonlarımda o kadar kılcal çizik yok mesela. Samsung'un telefonları var bende işte. S9 Plus misal veriyorum. S10 Plus. Ya onlarda o kadar daha yaşlı telefonlar bundan. Ama yani çok daha fazla bu telefonla çizik oluştu. O telefonlar nispeten bundan daha temiz. Bu 7 aylık bir telefon. Bahsettiğim telefonlar 2-3 senelik telefonlar. S9 Plus'tan bahsediyorum mesela. Yani üzerinde bunun kadar çizik yok. Bu kolay çiziliyor gerçekten arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Arkası çerçeveleri değil de ekranı birazcık daha kolay çiziliyor. Sonrasında performansında ben bir değişiklik açıkçası gelen güncellemelerle beraber açıkçası yaşamadım. Sıkıntı yaşadığım uygulamalar var yalnız. O da başlıca Instagram. Şimdi aslında bu Apple'la alakalı Apple'ın bir suçu değil. Onu bir baştan söyleyeyim. Instagram'ın eline, yüzüne, gözüne bulaştırmasından kaynaklanıyor. Ben bu ilk telefonu kullanmaya başladığımda Instagram canavar gibi çalışıyordu. Hatta böyle Instagram'da mesela story'de bir fotoğrafı 90 dereceye getirdiğiniz böyle tık işte titreşim motoruyla size onu hissettiriyor ya. Bir dönem o gitti. Hatta sonra bir dönem paylaştığım fotoğrafların kalitesi bozuldu. Tekrar geri geldi, tekrar bozuldu derken yani Instagram bir şekilde dikiş tutturamıyor. Şu anda hiç nispeten iyi. Hatta Android telefonlardaki fotoğraf başarımı arttırılmış. Bunlarda bir tuhaflık var. Şu anda yine gayet iyi. Android telefonlardan yine iyiler ama yani Instagram gerçekten sıkıntı yaşıyor. Bazen video açıyorum, sesi geliyor, video oynamıyor. Yani bir tuhaf Instagram, bir tuhaf çalışıyor arkadaşlar. Telefonla alakalı değil. Bu Instagram'ın dikiş tutturamamasından dediğim gibi. Performansında dediğim gibi pek bir şey değişmedi arkadaşlar. İlk günkü seriliğinde devam ediyor. İyi ki şöyle yapmışım dediğim olaylardan biri de kapasite kesinlikle. İyi ki 256 GB'lık olanını temin etmişim arkadaşlar. Yoksa 64 olsaydı şu son zamanlarda Arcade'in ücretsiz versiyonunu kullanmaya başladım bir aylık. Yani bütün oyunları indirip kurasınız geliyor. İşte bir sürü video fotoğraf çekmişim zaten. Yani 2 dakikada şuraya kadar gelecekti kapasitesi. İyi ki yani 64'lüğünü almamışım. Daha üstünde bir şey almışım. 256'lığı bu arkadaşlar. Yani tavsiye ediyorum. Şu noktadan sonra iPhone 11 alacaksanız, bu videoyu yeni izliyorsanız 64'lüğünü almayın ya. Çok yoğun kullanıyorsanız telefonu ve bilgisayara yedekleme yapmaktan çekiniyorsanız, istemiyorsanız, sembelek ediyorsanız evet 256'lık gerçekten mantıklı bir yatırım. Pahalı ama mantıklı. Sonrasında en çok merak ettiğiniz şeylerden biri batarya meselesi arkadaşlar. Diyeceksiniz ki ya Burak senin batarya kaybın yüzde kaç oldu? Çünkü sağlık durumuna bakıyorsunuz, oradan görebiliyorsunuz artık. %4 civarı arkadaşlar. Şu anda %96 batarya sağlığında. Bu telefon 6-7 aylık bir telefon. Ofisimize geldiğinden ben beri kullanıyorum. Bazen yavaş şarjla bazen hızlı şarjla beraber kullanıyorum. Hatta Samsung'un adaptörlerinden birini kullanıyorum açıkçası. Yeri geldiğinde anker, yeri geldiğinde kendi adaptörü 5 wattlık olan. Hani şu süper yavaş 3 saatte şarj edenden. Karışık karışık kullanıyorum ama yani o dengelidir arkadaşlar. Yarı hızlı şarj, yarı yavaş şarj şeklinde. 200 döngüye ulaşmıştır hemen hemen. Şöyle gün içerisindeki şarjlarımı hesap ediyorum. Her gün hemen hemen şarj ediyorum. Ve 200 döngüden arkadaşlar bunu normal hesapla hesaplarsak lityum iyon bir bataryanın nedir? 1000 döngüde %20 kayıp beklenir. Bu telefonda da 200 döngüde şu anda %4 kayıp var. Bu hesapla beraber 1000 döngüde %20 kayıp oluşmuş olacak. Yani normal. Çünkü bazen bana öyle yorumlar geliyor. Ya işte dostum bu telefonun sanki batarya sağlığı hızlı düştü. Bana mı öyle geliyor? Hızlı şarj adaptörü kullandığım için mi? Yok arkadaşlar, normal. Şu anki bendeki en azından hesaba göre normal bir batarya kaybına uğruyoruz arkadaşlar. O yüzden bu konuda bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ben. Kameraları konusunda güncellemelerle beraber bir şey değişmedi. Yine doğal bir şekilde fotoğraf çekiyor arkadaşlar. Ben renklerini zaten seviyorum. S10 Plus'tan geçmemin sebebi de buydu. Renkleri bozdular Samsung tarafında. Aksine de iPhone o dönem dedi ki ben size en doğal, en gerçekçi renkleri vereceğim. En gerçekçi, en doğal renkleri de veriyor. Şu anda fotoğrafları, videoları görüyorsunuz arkadaşlar. Instagram hesabından takip ederseniz, yani geçen sene Aralık 2019'dan bu yana benim paylaştığım bütün fotoğraflar iPhone üzerinden paylaşılmıştır. Aksini belirtmediğim sürece ben gayet memnunum Instagram başarımından, fotoğraf paylaşımından özellikle. Hatta ve hatta Instagram canlı yayınlarından oldukça memnunum. Akşamleyin canlı yayınlar yapıyorum arkadaşlar, soru cevap şeklinde. Kanalı takip edip, daha doğrusu sayfamı takip edip canlı yayınlara katılabilir, istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Mümkün olduğunca cevap vermeye çalışacağım. Ve Android bir telefonda ne oluyor biliyor musunuz? S10e var mesela bende. Onunla canlı yayın yapmaya kalktığımda yaşadığım şey şu. Bir süreden sonra telefon ateş gibi oluyor. Sonra da yaklaşık şöyle 20-30. Dakikalarda arkadaşlar teklemeye başlıyor FPS ve 40. dakikalara doğru telefon kapanıyor bildiğiniz. Yani ısıyla alakalı. Bu telefonu ben tam bir saat limit bir yere koymuşlardı ya Instagram'a. Canlı yayın yapıyorum. Telefonu alıyorum elime, ılımış sadece. Yani ve FPS düşüşü, kare düşüşü, kalite kaybı. Yani bu konularda çok daha da önde. Instagram kullanıyorsanız telefonunuz bu. Kamerayı seviyorsanız telefonunuz bu. Ve kamera konusunda özellikle kullanıcıların ikileme düştüğü bir konu da var. Ondan da bahsetmiş olayım. iPhone 11 mi, XS mi? Şimdi fiyatları yakın. İnsanların aklı karışıyor. Ve XS'e bakıyorsun ki ya daha güzel bir telefon. Metal çerçeve, çelik çerçeveler var. Ekran kasa oranına bakıyorsun daha iyi. OLED ekran var, daha yüksek çözünürlük var. iPhone 11'e geliyorsun biraz böyle sanki kaba duruyor. Evet, çerçeveler bildiğiniz kalın arkadaşlar. Yani şu anki standartlara bakın. iPhone 11'i çıktı, günkü standartlara bakın. Çok daha uygun fiyatlı telefonlar, çok daha başarılı ekran kasa oranları ile beraber geliyorlardı. Dolayısıyla normal bir kullanıcı baktığında diyor ki ya bilmiyorum, arada kaldım diyor ama ben size söyleyeyim. İki telefon arasında ben kalsam kalmam. Net bir şekilde kalmam. Neden? Kamera arkadaşlar. XS ile iPhone 11'i ayıran en önemli şey kamera başarımı. XS'e geliyorsunuz, kamera açısı zaten bir dar. X'ten XS'e geçtiğinizde bu kamera açısı bir daraldı. Kimler fark etti onu bilmiyorum açıkçası. Dinamik aralığı da o kadar iyi değildi. Bu telefona geliyorsunuz, ön kamerada zaten 4K çekim var. Çift pozlama yapıyor. Çift enstantane kullanıyor. Mesela diyelim dışarıdasınız, gökyüzü var. İşte gövdeniz var. Daha karanlık gövdeniz. Gökyüzü daha parlak. İkisi için de ayrı pozlama, ayrı enstantane kullanıyor. Ve bunları bir videoda birleştiriyor. Ve açıdan da herhangi bir kayıp yaşamadan. Bir yandan stabilizasyon da var. Yani XS'in ön kamerasıyla karşılaştırılabilecek bir performans değil bu iPhone 11'in performansı. Çok daha önde. Dolayısıyla ben hiç aralarında kalmam. Ekran konusunda arasında kalıyorsanız onda da zaten iPhone 11 video incelemesine bahsetmiştim. S10 ile yan yana koyduğumda böyle blind test, kör test yaptığımda çok kullanıcı büyük ihtimalle aralarındaki farkı öyle çok belirgin bir şekilde fark edemedi. Ve onlar da çok yakından çekilmiş şeylerdi. Dolayısıyla ekran anlamında da pek bir şey hissetmiyorsunuz. Dizi film izlerseniz birisi OLED, birisi IPS LCD. Yani Allah'ın emri artık o. Yani karanlık sahnelerde OLED tabii ki daha iyi başarımı gösterecek. Sonra ekran kasaya bakıyorsunuz. Evet, XS daha güzel görünen bir telefon. Yalan yok. Ama kamera, performans, batarya başarımı, yani zaten kameradan beni kazanıyordu iPhone 11. Bu tür şeyleri de içerisine kattığımızda bence yine iPhone 11 iki telefon arasında alınacak telefondur. Uzun kullanımda gördüğüm şeylerden biri de bu. Batarya performansı da şundan bahsetmiş olayım. Kullandığım süre boyunca şimdi %96'ya düştü ama ben yine gün içerisinde en az 7 saat ekran süresi alıyorum. Oyun oynasam yine 6,5 saat civarlarında seyrediyor. Gün içerisinde çok ağır kullanmadım diyelim 8 saatlerin üzerine çıkabiliyor. Wi-Fi işin içerisine girdiğinde ki hücresel veriden bahsediyordum az önce. Wi-Fi işin içerisine girdiğinde 10 saatlere kadar yürüyebiliyor batarya süresi, ekran süresi. Çok çok iyi. Dolayısıyla yani çok önemli ayırıcılardan biri de bu ve kullandığım süre boyunca şu ana kadar hani güncellemelerle beraber ne batarya başarımı düştü ne arttı. %4'lük kayıp da canlı bir şekilde bana en azından henüz yansımadı. Hala 7 saat civarı ekran süresi alabiliyorum. Canavar. Ne diyebilirim ki? Yani genel olarak arkadaşlar ben bu telefondan oldukça memnunum. Ve geri kalan özellikleri zaten incelemede bahsettiğim gibi aynı şekilde sürüyor arkadaşlar. Tekrar o yoruma geliyoruz. Yani Apple'ın bir amiral gemisi katili üreteceği hiç aklıma gelmezdi yorumundan yola çıkalım. Bu telefonu aldığımda S20 de yoktu, P40 da yoktu, OnePlus 8 de yoktu, Mi 10 da yoktu. Hiçbirisi yoktu arkadaşlar. Ve ben dedim ki şimdi bu ekran 60 Hz. Android bir telefon çıksın. Benim Android Store'da da bazı bir sürü alışverişlerim ve oyunlarım var. Birkaç tane oyunum var özellikle bir sürü para yatırdım. 90 Hz ekranla beraber hem oyunlara dönmüş olurum hem de 90 Hz ekranın keyfini yaşarım. Çünkü yüksek tazelerimizi ben seviyorum. Şu görmüş olduğunuz ekranlar mesela Full HD 280 Hz'lik ekranlar. Yani tazelerimizine biraz takım ve 60 Hz'den 90 Hz'e çok fark ediyor diye S20'leri bekledim. Çıktılar. S20'ler çıktılar arkadaşlar. Geldi ben S20'yi kullandım. Öyle ultrasını maxını falan değil. Onlar kürek gibi telefonlar. Artık ben kürek gibi bir telefon kullanmak istemiyorum. Hatta bütçem olsaydı ben bunun prosunu alırdım. Neyse. Şöyle bir şey oldu. Tamam telefon güzel. Kasa güzel. Malzeme kalitesi güzel. Ekran güzel. Öyle bunun gibi kolay kolay çizilmeyeceği belli. Ekran kasoronu oldukça hoş. Genel olarak elimde tuttuğumda canavar gibi bir telefon. Ama şöyle bir sıkıntı var. Zaten ben kameradan dolayı bırakmışım S10 Plus ailesini. Yine o yapay renkler, fazla parlayan pastel tonlar yine baktım kamerada. Sonra gimmick diyebileceğimiz yani kağıt üzerinde özellik olarak gözüken ama aslında pek özellik olmayan şeyler var. 100x zoom. Yani belki havalimanında o zaman çizelgesinin listesini görmek için arada bir çok az kullandığım ve işime yarayan bir şey. Çok büyük bir özellikmiş gibi telefon arkasına yapıştırmışlar bir de onu. Sonrasında bir de geliyorsunuz 8K video kaydı. Yani biz daha Instagram'da sağda solda sosyal medyada aman kayıp çok olmasın aman şu olmasın diye fotoğrafları paylaşıyoruz. Hepsi 480p'ye dönüyor. Bundan muzdaribiz 8K video çekeceğim de ne olacak? En nihayetinde biz bunu sosyal medyada paylaşmak için çekiyoruz yani. Sosyal medyaya gidecek bu fotoğraflar, videolar. Neden 8K video çekeyim ki? Neden bunu upload'uyla uğraşayım ki? Sen önce bir 4K'yı hallet. Yani fena değiller ama Instagram'da Android telefonlar maalesef çuvallıyorlar. Ve Instagram'a da bu kadar alışmışken yani sıkıştırmadan kaynaklanan kalite kaybı bu kadar az olunca Esir mahallesine dönmek istemedim. Bir de Exynos meselesi vardı. Beni çok etkilemiyor. Bakın yani ben Snapdragon'muş, Exynos'muş çok takılmıyorum çünkü olaya. Birazcık daha kamera bazlı bakıyorum olaya. Batarya başarımı iyi olsun. Oyunda oynayan birisi değilim ama bu sene Snapdragon'la Exynos arasındaki yeni nesil işlemcilerde çok çok büyük farklar oluştu. Özellikle batarya tarafında %30, performansta da aynı şekilde. Dolayısıyla insanlar pek yanaşmak istemedi telefona. Ben de dediğim gibi bu sebeplerden dolayı Samsung ailesine tekrar dönmeyi düşünmedim açıkçası. Sonra P40 geldi. Canavar gibi bir telefon. Lansmanını da yaptık zaten. Ben de dedim yani lansmanı mutlaka yapalım, çevirelim Türkçe bir şekilde. İlk telefonu gördüm canavar gibi. Hatta kamera kurulumu, öndeki kamera kurulumu dedim ki tamam S10 Plus'tan orayı çarpmışlar ama genel olarak özel bir telefon var karşımızda. Sensörüne bakıyorsunuz devasa bir sensör. Android rakiplerinden, iPhone'dan, şundan bundan devasa bir büyük bir sensör paketi var. İşte yapay zeka ile kamerayı güçlendirmişler. Şunlar bunlar. Camdan yansıma siliyor mesela yapay zeka. Çok güzel. Her şey güzel. Yonga tamam. Zaten oraya çok takılmıyorum. Bionic yongası kadar olması da olur. Hiç önemli değil. Sonra bir geldi ki Çin ve Amerika pazarındaki bu çarpışmadan dolayı arkadaşlar biliyorduk zaten böyle olacağını da Google servisleri yok. Ha, dedim o zaman ne yapacaklar Google servisleri yoksa Huawei ülkemizde P40 ailesinin fiyatını bir adım geri çekecek. Telefonlar bir geldi abi. Yok öyle bir şey. Hiç bir adım geriye çekmemişler. Telefonumuz budur. Google servisleri de yok. Ama ne yapıyoruz arkadaşlar? Tabii ki bu olayı atlamadık. HMS'yi açtık. Oraya gün be gün biz yeni uygulamalar ekliyoruz. Uygulama geliştiricileri çekmeye çalışıyoruz burayı ki çekiyorlar. Ama ben arkadaş bir daha Android'e döneceksem eğer, zaten oradan buraya geçerken bir şeyden vazgeçmişim. Android'e geri dönmek için beni en çok tetikleyen şeylerden biri de o mağazada benim birkaç tane oyunum ve üzerine yatırdığım para var. Google servislerin yok. Benim Play Store'a yatırdığım 1000 lira yine ben elde edemiyorum. Hadi bunu geçtim diyelim. Android'de benim en büyük özgürlüğüm arayüzü değiştirebilmekti. Nova Launcher, KVGT, Navbar'la beraber o telefonu bambaşka hale getirmek. S10 Plus'ta öyleydi mesela. Note 10 Plus'ta da aynısını yaptım. Benim S10 Plus'ım, Note 10 Plus'ım bir başka Note 10 Plus'a, S10 Plus'a asla benzemiyordu arayüz anlamında. Bambaşka bir telefon gibi gözüküyordu arayüzüyle. Dolayısıyla bunları da bulamıyorum. Tamam, üçüncü parti uygulama geliştiriciler, şunlar, mağazalar falan var. Bunların peşine mi düşeceğim ben? Satın aldığım uygulamaları bir daha sağdan soldan alabilecek miyim? Güncellemeleriyle neden aklımı meşgul etmek zorunda kalayım ki? Normalde mağazası varsa telefon çatır çatır indiriyor, oradan güncelliyor. Hemese markette de aynısını yapıyor ama işte istediğim uygulamaları bulamıyorum ben Android tarafında beni gerçekten çekecek olan. Ve bir de işte YouTube'dur, Gmail'dir, şudur budur, işte bu tür uygulamaları hilleli, katakulleli bir şekilde indirmek için neden uğraşmak zorunda kalayım ki? Bir de sen zaten fiyatını da geri çekmemişsin. Yani bana bari fiyatla beraber bir avantaj sağla ki hani alınabilir kıl. O zaman ben seni alacağıma Samsung alırım. Böyle bir durum oluştu. Ha, fotoğrafta P40'ın üzerine yok. Canavar gibi fotoğraf çekiyor. iPhone'un filanı da solluyor. Amenna. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Belki P40'la alakalı da ilerleyen zamanlarda sadece fotoğrafla alakalı, videoyla alakalı bir video da çekerim ama benim için albenisini kaybetmiş oluyor bu şekilde. Sonrasında günümüz örneklerinden misal vereyim. OnePlus 8 Pro. OnePlus 8 ailesi. O da ne oldu biliyorsunuz? O telefon ilk çıktıkları dönemlerde amiral gemisi katili olacağız. 350 dolar mı? İşte 400 dolar mı? 399 dolar mı? Öyle bir fiyattan geldiler ve dediler ki biz amiral gemisi katili olacağız. Ama ne oldu? Bu filmlerde olur ya, ana kahraman düşmanı olduğu şeye dönüşür. Aynısı oldu. Fiyatıyla da özellikleriyle de OnePlus artık bir amiral gemisi telefon. Fiyatıyla da. Yani ne oldu? Fiyatları yaklaştı 10.000 TL civarlarında. Benim için yine bir cazibesi kalmadı. Ve Türk kullanıcısı için de hemen hemen öyleydi. Biz şimdi meraklıyız. OnePlus'ı biliyoruz, seviyoruz. Güzel telefonlar, canavar gibi telefonlar ama normal bir kullanıcı için bir albenisi var mı mesela OnePlus'ın? Sokakta gördüğümüz bir amcamız, dayımız veya telefonu sadece telefonlara kullanan birisi iyi bir telefon almak istediğinde OnePlus'ı gördüğünde ne düşünecek? Tanımıyor ki markayı. Ve fiyatı da tanınmış, ülkemizde tanınmış markalar gibi. Samsung gibi, Huawei gibi. Bir anlamı kalmıyor. Xiaomi'ye geliyorsunuz. Xiaomi de ülkemizdeki o yani talebi yanlış anlamış gibi. Biz Xiaomi'yi bana geliyor ki fiyatından dolayı seviyoruz arkadaşlar. Yani Xiaomi olduğu için sevdiğimizden değil, fiyatından dolayı Xiaomi'yi seviyoruz ve bizim bu sevgimizi yanlış anladılar belli ki. Xiaomi'nin yeni telefonları bir geldi işte. Mi onlar, şunlar bunlar. 10.000 TL civarı, 8-9.000 TL civarı. Xiaomi sen fiyatınla bana bir şey sunmadığın sürece bir anlamı kalmıyor ki. Ben Xiaomi ürünleri kullanıyorum. Akıllı ampulüm. Philips aynısını 400 liraya satıyor. Xiaomi 200 liraya satıyor. Alıyorum. Akıllı tartı. Braun 600 liraya satıyor. Xiaomi 300 liraya satıyor. Alıyorum. Ama işte sonra akıllı diş fırçası. Sonic olanlardan. Xiaomi 200-300 liraya satıyor. Braun 600-700 liraya satıyor. Hemen Xiaomi'yi alıyorum yine. Ama yani bu fiyat avantajı yüzünden alıyorum. Sevdiğimden değil. Alıyorum, memnun kalıyorum, seviyorum. Ama sevdiğim için almıyorum. İşte Xiaomi bunu yanlış yorumladı ve şu anda geldikleri nokta Türkiye'de. Vergilerde şudur budur. O konuya da hak veriyorum ama olmuşlar 9-10 bin lira neredeyse fiyatları. 8 bin TL civarında da şu anda. Yani utanmasalar o fiyatları da çıkacaklardı. Neyse. Ve o yoruma geliyoruz. Aklımıza gelir miydi Apple'ın bir amiral gemisi katili oluşturacağı? Şu anda iPhone 11 arkadaşlar, bir iPhone 11 kullanıcısı olarak şu saydığım telefonlar ve benzeri segmentteki telefonların hiçbirisi benim aklımı çelemedi. Dediğim gibi ben değiştirmek istiyordum. 90 Hz çözünürlüklü, daha doğrusu tazeleme hızına sahip bir telefona geçmek istiyordum açıkçası. Kamerası daha iyi olsun hemen geçerdim zaten. Tazeleme hızını falan da bakmazdım. Öyle bir telefon da çıkmadı ve ben 7 aydır bu telefondan oldukça memnunum. Ve şu anda bu telefonu almak istiyorsanız şunu söyleyebilirim. Belki birazcık daha bekleyip iPhone 12 ailesini görmekte fayda var. iPhone 12 geldiğinde bu telefonlar ucuzlayacağından değil. Arkadaşlar o telefonları şöyle bir görün. Onlar daha pahalı gelecek büyük ihtimalle. iPhone 11'in fiyatını ben düşeceğini zannetmiyorum onlar çıktığında. Hangi iPhone'un fiyatı düştü ki öyle hemen çıkar çıkmaz. Veya belirgin bir şekilde iPhone'ların fiyatları düşmüyor ki zaten. Android telefonlar gibi değiller. Dolayısıyla bence yine beklenir ama benim gerçekten aciliyetim var. Şu anda bir telefon almak durumundayım diyorsanız arkadaşlar. Yani şu saydığım telefonlar arasında kamerasıyla, sunduğu temel özelliklerle beraber arkadaşlar iPhone 11 bir fiyat performans canavarıdır. 7000 liralık, 8000 liralık bir telefon için 256'lığı var bende. Dediğim yani bilmiyorum. Nasıl bu hale geldiler bilmiyorum. iPhone SE ile beraber 5000 TL bandını da şimdi kırıp geçirecekler. 7000 TL bandını bu telefonu sunup 10.000 TL civarındaki Android telefonları kırıp geçirecekler. Bunu nasıl başardılar emin değilim ama Apple şu anda çok doğru bir yoldan gidiyor ve iPhone 11 uzun kullanım videosunu bana kesinlikle çektirdiler. Rakipleri bana çektirdi. Ya, rakiplerini yaptırdıkları çektirdi ama bir şekilde de ben sizlerle uzun kullanım deneyimlerimi paylaşmış oldum diye düşünüyorum. Uzun bir video oldu arkadaşlar. Lütfen kusuruma bakmayın ama böyle biraz iç döktüm. Birazcık da deneyimlerimi aktarmak istedim açıkçası iPhone 11 hakkında. Evet. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.